أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Efendim Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını görmeye devam ediyoruz. Gül Sohbetleri programımızın 91. bölümü, Akrabaları adlı sunumumuzun 24. bölümüyle yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından en son Ebu Talip amcayı görmüş, onun çoluk çocuğunu görüyorduk. Hazreti Cafer'e Tayyar'a sıra gelmişti. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın Habeşistan faaliyetlerini görüyorduk efendim. Hemen sözümün başında bir kez daha hatırlatayım ki bunu zaman zaman yapıyorum ve yapacağım. Radyolarını yeni açanlar ve yeni dinleyenler için de olsun bu. Bir hatırlatma olsun efendim. Bizim konumuz Habeşistan faaliyetlerin tamamı değil ya da Resulullah Aleyhisselam'ın hayatının bütünü değil. Onun akrabalarını görüyoruz. Akrabalarla ilişkilerini görüyoruz. Akrabalarının İslam adına yaptığı faaliyetleri görüyoruz. Dolayısıyla Habeş muhacirleri içerisinde Hazreti Cafer'in rolü ve vazifesi gereği Hazreti Cafer'e biraz daha bugün ve dün geçen derslerimize de ağırlık verdik. İnşallah oradaki onun o güzel faaliyetlerini hep beraber paylaşmaya ve bulunduğumuz konumlarda üzerimize düşen vazifeleri yani mükellefiyetlerimizi mükellef olduğumuz kadar en azından yerine getirmeye inşallah çalışmış olacağız efendim. Hatırlayacaksınız bundan önceki bölümlerimizde Habeşistan muhacirlerinin Necaşi Asama tarafından kabulünü görmüştük. Mekke heyeti, Mekke daha doğrusu şirk devleti iki kişilik bir heyet göndermişti. Onları geri getirmek için ve kral huzurunda birinci oturum gerçekleştirilmişti. Hazreti Cafer ile işte Hazreti Cafer'in sunumu, savunması, anlatımı ile İslam Habeş ülkesinde protokol düzeyindeki insanlara anlatılmış oldu. Kısmen de olsa çok ciddi bir ilgi görmüştü. Mekke Müşrik Devleti'nin bugünkü deyimle demiştim yine geçen dersimizde dışişleri düzeyinde yaptıkları bu faaliyette Amr bin As ile Ebu Rebiya bin Mughire gelmişlerdi oraya. Bilhassa Amr bin As'ın dahiliğini biliyorsunuz, henüz Müslüman değil bunlar ve İslam düşmanları. Müslümanları Mekke'ye geri götürmek, işkence etmek için gelmişlerdi. Ancak Hazreti Cafer'in karşılıklı konuşmalarda, sataşmalarda, soru cevapta karşı tarafı olayın içine çekmeyi başararak efendim kralın isteği üzerine işte o ayet dediğiniz, sizin Allah'ın elçisine gelen dediğiniz şeyden yanında var mı diye sordurmuştu. O da Meryem suresini okumuştu. Yalnız tamamını değil, bunu da söylemiştim, 15 ayet-i kerime okumuştu ve Müslümanların bu yerinde bir ifadeyle müşrik heyeti yenilmiş oldu ve meclis dağılmıştı. Şimdi Müslümanlar büyük bir sevinç içerisinde kendilerine gösterilen yere çekildiler. Oradaki hepsi Hazreti Cafer'i tebrik ettiler. Hazreti Cafer gerçekten güzel bir sunum, bir savunma da diyemiyorum, direkt bir sunum gerçekleştirmişti. Ve sık sık şunu söylemek durumundayım. O yüzden biraz daha akrabalar üzerinde duruyorum. Bazen böyle bir faaliyet yapıldığı zaman, yani ister memurumuz olsun, akrabamız olsun, bir vazifeli bir olsun, yani şunları yap diye bir yere gittiği zaman yeni bir durumla karşı karşıya kaldığında tıkanıp kalıyor efendim. İşte burada Hazreti Cafer'in Peygamberimiz Aleyhisselam Necaşi sana şunu sorarsa şöyle söylersin. Mekke'den müşrik heyeti gelirse şöyle yaparlarsa bunu yaparsın gibi bir şeyler söylememişti. Bunlara ne olacağı bilinmiyordu. Bunu bilmiyordu ama neyi görüyoruz biz? Oradaki yeni gelişmeler karşısında Hazreti Cafer'in ve ekibinin anında bir fikir geliştirerek efendim yerinde, zamanında ve gerçekten de yani bugünkü Türkçe'yle oturtarak mesajları vermişler ve müşrik heyetini orada yenilgiye uğratmışlardı. Şimdi bir tarafta Hazreti Cafer ve muhacirler büyük bir sevinçle, mutlulukla bir nevi zafer kutlarken diğer tarafta Amr bin As bu yenilgiyi kabul edemiyordu. Ve arkadaşıyla konuşuyor. Nasıl olur diyor yani benim gibi bir adam nasıl olur da orada yenilgiye uğrar. Düşünüyor taşınıyor yarın var ya. Öfkeli bir şekilde. Efendim yarın diyor bunlara öyle bir oyun edeceğim ki. Bunlara öyle bir oyun edeceğim. Arkadaşı Ebu Rabia bin Mughire. Ya ne de olsa hemşerilerimiz çok da üstüne gitmesek biraz yumuşak bir adam. Ama Amr bin As yenilgiyi kabullenemiyor. Yarın diyor bunların Müslümanların İsa'ya ilah değil kul dediklerini söyleyeceğim. O abd kuldur. Herhangi bir insandır dediklerini söyleyeceğim diyor. Bunu diyeceğim onlara. Dünkü oturumda bu kısım açılmamıştı. Yani İsa Aleyhisselam kul mu ilah mı konu açılmamıştı. Hazreti Cafer de hassasiyetle buraya girmemişti. Ama efendim Amr bin As hele yarın olsun çıkacağım kralın huzuruna bunu söyleyeceğim. Arkadaşı her ne kadar böyle bir şey yapmasan iyi olur dese de yenilgiyi kabul edemeyen Amr bin As ertesi günü kral huzuruna çıkar. Ey kral! Dün huzurunuzda karşılıklı bir tartışma gibi şey yaşadık Mekkelilerle biz. Ve görüntü olarak onlar haklı gibi göründüler. Evet diyor kral, dünkü oturum bunu ortaya koydu. Yani makul şeyler söyledi. Ama ey kral, dün Cafer size bir oyun etti. Ne oyunudu bu? Şimdi Cafer başta olmak üzere bunların Resulullah dedikleri zat başta olmak üzere bunlar İsa'ya Tanrı ilah demiyorlar. Meryem'e ilah demiyorlar. Bunlar teslisi kabul etmiyor. Bunlar İsa'ya da Meryem'e de kul diyorlar, beşer diyorlar, insan diyorlar. Ne diyorsun diyor, kral kızıyor. Bu onların en öne çıkan değerleri efendim. Ve Amr bin As iyi bir yerden yakaladığını düşünüyor. İyi bir yerden yakaladığını düşünüyor. Israrla da üzerine gidiyor. Onlar hem Meryem'e hem İsa'ya kul diyorlar, kul. Beşer, insan. Onlara ilah demiyorlar, teslisi reddediyorlar. Üstüne gide kralı kızdırıyor, Necaşi'yi kızdırıyor. Ve derhal diyor toplayın gelsinler muhacirler, hepsi gelsin diyor. Kadınlara, çocuklara varıncaya kadar huzuruma gelsinler. Haber veriliyor. Toplanıyor Müslümanlar kral huzuruna. Tabii bu arada nasıl yapacaklar, ne edecekler, bir de gelişen olaylar nedir, bunları bilmiyorlar. Yani neyle karşı karşıya kalacaklarını bilmedikleri için nasıl bir tavır takınmaları noktasında çok dikkatli hareket ediyorlar. Kral toplanmış olan muhacirlerin karşısına geçer. Söyleyin bakalım der. Siz İsa ile Meryem hakkında ne diyorsunuz? Bilhassa İsa hakkında ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım. İçinizde kim konuşacak? Ama bana doğruyu söyleyecek. Mert adam yalan söylemez. Böyle öfkeyle çıkışacak. Kralın duruşu, ses tonu, çıkışı İsa Allah'ın Resulü ve kuludur dedikleri an her şey bitecek. Meryem Allah'ın kuludur dedikleri an her şey bitecek. Demeseler iman tehlikede. çok zor durumda kalıyorlar. İçinizden bana kim cevap verecek? Hazreti Cafer, ben cevap vereyim ey kral diyor. Öne çık, yanıma gel. Öne çıkıyor. Söyle bakalım diyor. Siz İsa ile Meryem hakkında ne diyorsunuz? Evet. İşte onu söylüyorum. Kıymetli dinleyenlerim. Müslüman sağını, sonunu, solunu, önünü, arkasını gören bir insan olmalı. Yeni bir hadiseyle karşı karşıya kaldığında bocalamamalı. Ya yerine göre susmalı, bir şey geliştirmeli. Burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani kral böyle sorarsa şöyle söyleyin dememişti onlara. Bunu sık sık söylüyorum ve söyleyeceğim. Orada artık bir tarafta Hazreti Cafer bin Ebu Talib, yani Ebu Talib oğlu Cafer olarak, ama asıl vazifesi Resulullah'ın oradaki temsilcisi olarak konuşacak. Yani iş Cafer'in şahsında bitmeyecek. Onun kullandığı her sözcük İslam olacak. Resulullah'ın getirdiği mesaj olacak. Dolayısıyla öyle ifade kullanmalı, öyle şeyler söylemeli ki hem asla yalan yanlış olmasın, hak olsun, hem de karşı tarafla bir kavgaya girilmesin. Bu gördüğünüz gibi çok da kolay bir şey değil efendim. Söyleyin bakayım diyor tekrar sertçe. Siz İsa hakkında, Meryem hakkında, bize bilhassa İsa hakkında ne diyorsunuz? Söyleyin bakayım. Hazreti Cafer radıyallahu anh, biz Hazreti İsa aleyhisselam hakkında sadece Resulullah aleyhisselamın bize söylemiş olduklarını söyler ve o şekilde iman ederiz. Evet. Bize bir sual sorulduğu zaman, İslami anlamda söylüyorum, soruyu soran zat, yani şahsımızın fikrini almak yerine bu mevzuda İslam ne diyor soruyor. Ve biz İslam'ın önüne geçer de şahsi kanaatimizi beyan edersek, Allah muhafaza, ne kadar büyük tehlikeye düşeriz değil mi efendim? O yüzden, yani soru sorarken de, cevap verirken de, bir şey konuşurken de, hani şahsi kanaat belirtirsiniz. Çay mı iyidir, oralet mi iyidir, bunu konuşursunuz. Ama İslam'ın namaz hakkında hükmü nedir diye sorulduğu zaman, siz aradan çıkacaksınız, Kur'an konuşacak, hadis konuşacak, İslam konuşacak. İşte burada bir akidevi mesele var. Hazreti Cafer de güzel cevap veriyor. Resulullah ne diyorsa onu diyoruz, ona inanıyoruz diyor. Yani biraz sonra söyleyeceğim şeyler Cafer'in fikirleri değil. Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'tan getirdiği şeyler, onu veriyor orada. Yani konuşacağım şeyler basit bir beşer sözü değil. Ortamı hazırlıyor. Resulullah Aleyhisselam bize ne söylemişse biz onu söyler, ona iman ederiz. Peki diyor İsa Aleyhisselam hakkında ne diyor sizin peygamberiniz? Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın kulu, Resulü, ruhu, bakire ve iffetli olan Hazreti Meryem'e ilka ettiği kelim, hani konuşan kelimesidir. Kelime. Şunu bir daha söyle diyor. Allah'ın kulu, Resulü, ruhu, bakire ve iffetli olan Hazreti Meryem'e ilka ettiği kelimesidir. Üç kez tekrar ettiriyor. Kral biliyor işi. Ve sözü mantıklı buluyor. Çünkü direkt ayet-i kerimedir bu. Ama henüz ayet demiyor Hazreti Cafer. Şunu biraz daha açar mısın? Ne demek bu? Ey kral! Az önce söylediğim gibi biz sadece Allah'ın gönderdiğini biliriz. Resulullah Aleyhisselam bize bunu öğretmiştir. Peki dün bize bir şeyler okudun. Bunu kabullendik. İtiraz yok. Peki bu mevzuda Allah'ın sizin peygamberinize gönderdiği bir şey var mı? Vardır ey kral. Bir de onu oku bakalım, dinleyelim. Evet. Önceki oturumda, bir gün önceki oturumda Meryem suresinin birinciyle 15. ayet, yani ilk 15 ayeti kerimeyi okumuştu. Yani onları sıkmayayım, kısa olsun anlamına değil, o oturumdaki sataşmaların cevapları onlarda vardı. Dolayısıyla müşrik heyet sustu kaldı. Habeş idaresi de çok duygulanmıştı. Ancak burada Hazreti Cafer direkt ben size Kur'an'dan cevap vereceğim demedi. Ama burada bir şey söyledi. Kıymetli dinleyenlerim, bunun gözden kaçmaması gerekiyor. Yani biz Allah'ın bize gönderdiği, Resulullah'ın bize bildirdiğini biliriz. Başka bir şey söylemeyiz diyor. Yani ilahi kaynağı öncelliyor. Resulullah Aleyhisselam'ı öncelliyor. Ve hem başta kralı, sonra bütün kabinesini, ama aynı zamanda Mekke'de oturup bir kez dinlemeyen Amr bin As'ı arkadaşını da olaya hazırlamış oluyor. Yani ben şimdi size biraz sonra öyle şeyler okuyacağım, söyleyeceğim ki hey insanlar iyi dinleyin. Bütün alıcılarınızı açın dercesine bir duruş görürüz burada. Oku bakalım neymiş diyor. Hazreti Cafer besmele çekti efendim. Yine Meryem suresinin bu sefer 16. ayetinden başladı. 35. ayetine kadar okudu. Ben normalde burada Kur'an-ı Kerim de var görüyorum. Hem metin hem meal okumak isterdim size bunu. Ancak radyo formatına bu kadar sığdıramayacağım için dün de öyle söylemiştim. Efendim sizden istirham ediyorum. Vakit bulduğunuz zaman lütfen Meryem suresinin bu ayetlerini okursanız sanıyorum ufkumuz biraz daha aydınlanacaktır. Yani şu gelir akla, Hazreti Cafer niye orayı seçti? Niye orayı okudu? Yani Kur'an okudu derken orada yani şöyle makamdan uzattı, şöyle şu kıraatlarda okudu, şöyle bir çekti diyemiyoruz. Bunlar çekilsin veya çekilmesin demiyorum. Benim alanım değil bu. Ama o nerede neyin söyleneceğini, ne kadarının söyleneceğini iyi biliyordu. Ve ona göre seçmişti. Meryem suresini dinleyen o topluluk, başta Necaşi Asam'a ağlamaya başladılar. Hatta sakalları ıslandı o insanların. Yani sadece Necaşi değil, oradaki tüm kabinesi ağlıyordu. Hele Mekke'çileri susup kaldılar. Hatta bir an bir tereddüt de yaşamış oldular. Biz buna mı karşı geldik diye. Çünkü Aleyhisselam neyi getirdi? İnsanlara neyi tavsiye ediyor, neyi emrediyor, nelerden yasaklıyor? Bir kez dinlemediler ki. Bir kez dinlemediler. Sadece Aleyhisselam "Kulu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tuflihu" buyurmuştu. "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" deyiniz kurtulunuz. Onlar putları Allah'a şirk koştuklarından "La ilahe illallah" deyince bütün putların atılması gerektiğini görüyorlardı. "Muhammedur Resulullah" deyince Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmak gerektiğini de anlıyorlardı. Ve dolayısıyla tevhid çizgisinde reddettiler. Sonra gelen hiçbir şey de dinlemediler. Zaten tevhidde red yaşanınca diğerinin manası kalmıyor. Namaza inanmayan bir insana siz namazın işte şöyle kılınır böyle kılınır demenin manası var mı efendim? Bu tarz bir şey. Bundan önceki bölümde kısmen söylemiştim. Hazreti Cafer'in orada yaptığı gerçekten bugünün Müslümanlarının üzerinde çok durması gereken şeydir efendim. İşte ülkemizi temsil eden ilim adamı olsun, siyasetçi olsun, sanatçı olsun. Yani ülkemizi hem kendi bünyesinde, ülkesinde hem de dışarı sağa sola gittiğinde şuradan geliyor bu zat diye ülkeyi temsil ettiğinde efendim hani derler ya sen aradan çık. Sen çıkınca aradan ortaya çıkar yaradan. Yaradan zaten ortada ama araya girildiği için maalesef sıkıntı oluyor. Dolayısıyla bizi görenler, yani biz göstermelik İslam'ı yaşamayacağız. Hakkı, hakkın istediği gibi yaşadığımızda ve bize sualler sorulduğunda haktan, hakkın istediği şekilde cevap verdiğimizde, Resulullah Aleyhisselam ve Ashab-ı Kiram'ı örnek aldığımızda sonuç böyle olacak efendim. Tabi hidayet Allah'tan, ona karışmayız biz. O ayrı bir olay. Ama İslam'ın devlet bazında ciddiye alınıp büyük bir ciddiyetle dinlenmesi ilk Habeş ülkesinde olur. Ve bunu yapan Resulullah Aleyhisselam'ın amcaoğullarından Hazreti Cafer. Gerçekten güzel bir, bugünkü Türkçe'ye sunum yaptı diyeyim, Hazreti Cafer. Efendim, ayetler okundukça ağlıyor Necaşi ve ekibi. Bitirir bitirmez büyük bir şevkle, vallahi doğrudur, vallahi doğrudur, Meryem oğlu İsa da aynen böyledir diyor. Meryem oğlu İsa da aynen böyledir. Şimdi Müslümanlara, sizler ülkeme hoş geldiniz. Sizler şerefli dinin, şerefli peygamberin şerefli insanlarısınız. Siz ülkemize hoş geldiniz. Siz istediğiniz gibi serbestçe dolaşabilirsiniz, oturabilirsiniz. Burada ülkemde istediğiniz kadar, istediğiniz yerde kalabilirsiniz. Size zarar veren kim olursa olsun karşısında beni bulacak. Evet, hadi gidiniz, serbestsiniz dedi. Müslümanlar kucaklaştılar birbirleriyle sevincinden. Aynı oturum döndü müşrik heyeti Amr bin As'la ve diğer arkadaşına. Bize sığınmış olan bu muhacirlere karşı önümüze altından dağlar bile koysanız, sıra sıra dağlar koysanız, onları size asla teslim etmem. Hediye adını verdiğiniz rüşvetlerinizi de alıp derhal gidin buradan. Evet. Şimdi efendim, buradaki bir hassasiyetin gözden kaçmaması lazım. Amr bin As ve arkadaşı Mekke devletini temsilen gelmişler. Necaşi Aslam'a zaten Habeş ülkesinin başı. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler burada söz konusu. Ve çeşitli alanlarda, ticarette, efendim bazı alanlarda da yani bugünkü deyimle anlaşmaları var. Yani karşılıklı bunlar paslaşıyorlar birbirleriyle. Bir de Habeş muhacirlerinin Habeşistan'a hicret ettiği o yıllarda Habeş devletinde de çok ciddi şekilde ekonomik kriz var. Ciddi sıkıntı içindeler. Ve öyle ki ufacık bir yardıma bile ihtiyaçları var. Buna rağmen Necaşi'nin kullandığı kavram, hani altından dağlar sıralasanız bile diyor. Yani hakikaten ihtiyacı var, dağlar altından diyor. Sıra sıra dizseniz önüme, bunları size vermem. Yani içinde düştüğümüz ekonomik çıkmazdan kurtulmamız için bize maddi destek, güç sağlarsanız değil, altından dağlar sıralamış olsanız bile vermem diyor. Aleyhisselam bunları buraya gönderirken, tercihi de Habeşistan yaparken bildiği var tabi. Ama burada güzel bir şey var gerçekten. Müslümanlar Habeş kralı karşısında eğilmediler, bükülmediler, yamuk durmadılar. Korkuya kapılıp bugünkü Türkçeyle kıvırmadılar. Biraz kaba kelime, bağışlayın, bulamadım kelimeyi. Kıvırmadılar, bir kez daha söylüyorum. Açık ve net. Ancak bunları söylerken de bunlar bizim kana, efendim ben şöyle düşünüyorum, bence şöyle olur, bence böyle olur gibi sözlere girmediler. Biz dediler, Allah neyi gönderdiyse, Resulullah Aleyhisselam bize neyi öğrettiyse biz onu biliriz. Onu inanırız, onu söyleriz dedi ve onu söylediler. Efendim böylece Müslümanların bu güzel davranışı, biraz Hazreti Cafer'in bu duruşu Çok büyük bir ufuk açtı orada Müslümanlara. Evet efendim, dilerseniz şimdi kısa bir ara verelim ve inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını gördüğümüz bu bölümün, yani 24. bölümün ikinci yarısıyla yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle tekrar bunu söylüyorum. Hiç özetlemeye girmeden hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hazreti Cafer'in duruşu, oradaki konuşma tarzı, kendinden emin hali, bu sorgulama büyük bir açıklık, cesaret ve maharetle İslam inançlarını ortaya koyup yurtlarını terk etme ve Habeşistan'a hicret sebeplerini izah eden Hazreti Cafer radıyallahu anh, müşrik temsilcilerinin eli boş dönmelerini, mağlup olmalarını ve Necaşi'nin de bu mülteci Müslümanları himaye etmesini sağlamış oldu. Yine özet geçtik ya. Necaşi Aslam'a bu muhacirler için Mekke müşrik devleti ile ikili ilişkilerini bile bozmuş oldu. Mekke devletinin devlet isteğini reddetmiş oldu. Bu hakikaten çok ciddi bir duruş efendim. Mekkeliler Müslümanların peşine düşünce farkına varmadan İslam'a ve Müslümanlara çok ciddi bir iyilik yapmış oldular. Ne alakası var diyeceksiniz? Gördük beraber. Çünkü Müslümanlara böyle üzerine gidince, Habeşistan'a kadar peşlerinden gidince Müslümanları bir anda gündeme, yani ana madde haline getirmişler, protokol düzeyini yükseltmişlerdi. İşte bu aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın uluslararası stratejisini ortaya koyma açısından, beşeri münasebetlerde en üst düzey noktasında ele alınması ve bu tarz vazife alan kardeşlerimizin bu mevzuda ciddi araştırma yapmaları noktasında bir ufuk açıcı olduğunda altını fakir çizmiş olalım efendim. Şimdi bir kısa bir tahlil yapmaya çalışalım başarabildiğimiz ölçüde. Hazreti Cafer radıyallahu anh'ın bu davranışlarını çok iyi değerlendirmek lazım. Öncelikle kral karşısındaki rahatı duruşu, kendinden emin tavrı tarzı ve bilhassa Meryem suresini seçmesi. Hristiyanların bile kendi aralarında ihtilaf ettikleri konulardan biri olan Hazreti Meryem ve Hazreti İsa meselesi en doğru bir şekilde bu ayetlerde anlatılıyordu. Hazreti Cafer de bunu çok iyi biliyordu. Burada ne gördük şimdi biz? İnandığı dinin bilgisi, şeksiz, şüphesiz, pürüzsüz bir bilgi. Yani iman ve ilim. Bu arada bunu yerinde, zamanında ve çok güzel anlatmayı başarması. Yeri geldiğinde tebliğ etme azmi, gayret ve cesaretini görürüz. İnancı yaşama ve bu inançla şekillenmenin getirdiği efendim bir duruş da var. Bir bahane, bir sığınma, bir ya işte özür dileriz, aslında bizim kastettiğimiz şuydu buydu gibi, yine o kelimeyi başka bir şey bulamadım diye kullanıyorum, kıvırmalara girmek değil, direkt bu ifadeyi görmüş oluruz efendim. Neden böyle oluyor? Örnekler örneğinden örnek alıp örneği yerinde ve zamanında vermesi. Şimdi Resulullah Aleyhisselam örneğimizdir diyoruz. Evet, örneğimizdir, amenna. Bunu kimse inkar edemez, hayır filan diyemez. Aleyhisselam elbette ki örneğimizdir. Ama adama sorarlar, niye örnek aldın diye. Resulullah Aleyhisselam'dan hayatında ne var diye sorarlar. Ona neyin benziyor diye sorarlar. Ya da sormadan ve biz de bir şey söylemeden, yani biz de görsünler diye değil ama, böyle olmak durumunda olduğumuzdan, biz İslam'ı bu anlamda, Resulullah'ı bu anlamda temsil edebiliyor muyuz? İşte bunun da burada açılması gerekiyor. Şimdi takdir edersiniz ki sık sık tekrarlıyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını görüyoruz. Hazreti Cafer'deyiz amcaoğlunda. Ve Habeşistan'ı ayrıntılı görmeyeceğiz ama dediğim gibi Hazreti Cafer'in bulunduğu mekanlarda elime malumatları toparlayabildiğim kadarla sizlerle paylaşmaya inşallah devam edeceğim. Efendim, Hazreti Cafer'in Habeş hükümetinin en yetkili meclisinde çok üst düzeyde bir toplantı esnasında İslam'ın özünü ama Hristiyanların ihtilafa düştüğü konuyu da çözercesine bir duruşla Meryem suresi vasıtasıyla anlattıktan sonra bir itibar gördüğünü görürüz. Müslüman kendi inancıyla itibar görecek. Birilerine yaranarak değil. Duruşu sağlam, ciddi, vakur olmak zorundayız biz. Ve inancımız, bizim Kur'an'ımız, sünnetimiz var. Önümüzde Resulullah Aleyhisselam var. Yetiştirdiği onca sahabe-i kiram, işte bir tane Hazreti Cafer. Bir duruş sergiliyor orada ve Kur'an'dan bir örnek veriyor ve gönülleri fethediyor. Yani ey kral, sen aslında iyi bir adamsın, ne olur bizi buradan kovma, bize bunlar işkence ediyorlardı, biz sana sığındık falan, elini böyle kıvırarak bunları hiç yapmadı. İlk baştan sordu kral, neden dedi benim ülkeme geldiniz? Orada verdiği cevapları görmüştük. Yani eğilmedi, hakkı söyledi. Ama kralın da faziletlerini sayıp döktü, yağ çekmedi ama. Neticede, yani ülkenin en başındaki zat başta olmak üzere yönetim kadroya mesajı böylece vermiş oldu. Aynı zamanda onların ihtilaf ettiği mevzuyu da bir nevi çözmüş oldu. Ve bir itibar kazandı. Müslümanlar itibar sahibi oldular. Ve kralın ifadesiyle efendim serbestsiniz dendi. Şimdi efendim şöyle bir soru sorsam izninizle. İslam tarihi genel anlamda, siyeri nebi de özel anlamda, yani Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını okuyan herkes, Müslümanların bir dönemde Habeş hicretini yaşamış olduklarını bilir efendim. Bu herkese malumdur. Kimsenin yabancısı değildir. Ama şöyle bir soru ben şu anda hem nefsime sormak, hem sizlerle paylaşmak, hem kısa bir tahlile girmek istiyorum Hazreti Cafer şahsında. Bir düşünür müsünüz lütfen? Müslümanlar Habeşistan'a hicret edince orada Habeş ülkesinde nerede ve ne kadar kaldılar? Efendim iki soru soruyorum. Nerede ve ne kadar kaldılar? Nerede ve ne kadar? Zamanım olsa da telefon bağlantısı alsak, görüşsek maalesef buna zamanım yok. O yüzden soru cevaba giremiyorum ama bir zihin jimnastiği yapacağız. Onlar nerede kaldılar? Şimdi Aleyhisselam bunları Habeşistan'a gönderirken, yani gidin de bir sene kalın demedi. Bir ay kalın demedi. Ucu açıktı. Habeş ülkesine gidiniz dedi. Allah bir kolaylık verinceye kadar. Ucu açık yani. Bu bir sene de olur, 10 sene de olur. Bilmiyoruz. Gidişte. Peki, hani genellikle kral işte bunları ağırladı, misafir etti bunları diye ifade kullanıldığında ister istemez kralın gücü var, ekonomik şeyi var, sonuçta siyasi gücü var. Devletin başı bu adam. Hani devletin de işte misafirhanesi falan vardır. Orada misafir etti diye düşünüyoruz haklı olarak. İyi de yani bunların sayısı yuvarlak, şöyle git gel git geller var. Yani 130 civarında oynuyor sayı. İleride size başka bir rakam daha vereceğim, onu şu an vermiyorum. 130 civarında oynuyor sayı. Bu kadar insan nerede ağırlayacaksınız? Kadın var, çocuk var, aile var, bekar var, hepsi var, hepsinden var. Doğumlar oluyor, ölümler oluyor. bu ülkede. Peki nerede kaldı bu insanlar? O kadar süre kralın saray misafirhanesinde kalabilirler mi? Bu nerede kaldırar sorusu. Şimdi bu biraz daha iyi anlaşılsın diye diğer soruyu açalım. Ne kadar kaldırar sorusu. Evet, bir sene mi, iki sene mi, şu kadar ay mı? Şöyle bir zihin jimnastiği yaptınız efendim. Hemen son muhacir kafilesinin dönüş tarihiyle beraber bir rakam ortaya koyalım. Hatırlayacak olursanız, Medine döneminde, Hicret'in 7. yılında Hayber'in fethi var. Medine dönemi, Hicret'in 7. yılı Hayber'in fethi. Hayber'in fethinin ardından Hazreti Cafer'in oraya gelişi var. Aleyhisselam onu görünce hangisine sevineceğimi bilemiyorum. Cafer'in gelişine mi, Hayber'in fethine mi buyurmuştu. İşte tarih budur efendim. Hicret'in 7. yılında geldiler Medine'ye. Mekke yok artık. Hicret'ten sonradır bu. 7 sene Hicret'ten sonra. 7 yıl. 616 idi. 6,5-7 yıl civarında da burada var. Ne yaptı? 13,5-14 yıl. Evet efendim. 13,5. Biz çünkü birinci hicret, ikinci hicret. Yani 13 kalanında var, 14 yıl. Hadi bu çığı da kaldıralım. 13 diyelim biz. 13 yıl. Misafirhanede o kadar kişi kalabilir mi? Peki 13 yıl boyunca bu Müslümanlar orada ne yiyip ne içtiler? Evet, görüyorsunuz çok ciddi bir problem. Ama aslında her şey açık ve net. Şimdi Hazreti Cafer'in işte ne kadar böyle bu mevzuda bize örnek olacağını, bilhassa yabancı bir ülkede, garibisli bir ülkede nasıl yaşanacağı noktasında Hazreti Cafer radıyallahu anh ve ekibinin unutulmaz yeri var efendim. Sıkıntılarımıza çare arama noktasında çareyi arayacağımız yeri bilmemiz lazım. Çare arayacağımız yeri bilirsek problem kalmayacaktır efendim. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Aleyhisselam'ın hayatını inceleyen eserlerimiz son dönemlerde son dediğimde gene bir 30-40 yıl falan var yalnız böyle. Yeni çalışmalarda eskiler de var yalnız, kaynaklarımızda var. Ama ben yeniden bahsedeyim biraz. Resulullah Aleyhisselam'ın müşriklerle ilişkileri, Hristiyanlarla ilişkileri, Yahudilerle ilişkileri, münafıklarla ilişkileri şeklinde araştırmalara girildiğini görürüz. Hristiyanlarla ilişkileri araştırmasının içerisinde bir kol Habeş ülkesine uzanır efendim. Ve orada Aleyhisselam bu ashabını oraya kimleri gönderdi? Onlar orada İslam'ı nasıl temsil ettiler ve ilişkiler ne yönde gelişti şeklinde çok güzel tahlil yapan eserlerimiz var elhamdülillah. İşte o tip eserlerden istifadeyle beraber elbette ana kaynaklarda inerek şöyle kısa bir tespit söyleyelim önce. Bir süre kralın saray misafirhanesinde kaldılar oraya gidince. Sonra da onları kral işte 2'şerli, 3'şerli, 5'şerli duruma göre halkına dağıttı. Alın götürün misafir edin diye. Onlar da onlara götürmeye başladılar. Bunu açacağım biraz sonra ama burada gözden kaçmaması gereken bir şey var. Medine'ye hicrette Medine'de Yahudiler var, Hristiyanlar var, müşrikler var ama orada Müslümanlar da var. Medineli Müslümanlar, Ensar. Medine'ye hicrette Mekke'den gelen muhaciri Medineli Ensar misafir etti efendim. Yani oradaki Yahudi değil, oradaki Hristiyan değil, oradaki müşrik değil. Medine'de yani Mekke'den gelen Müslümanı Medine Müslümanı misafir etti. Müslüman Müslümanın evine gitti. Burada fazla sıkıntı yok. Ama Habeşistan öyle değil. Şimdi o kadar insan var. İkişerli, üçerli, bazen aile, bazen grup bir şekilde kral bunları halkına dağıtacak. Alın misafir edin diye. Dolayısıyla aile veya birkaç kişi Hristiyan evine gidecek. Orada misafir olacak. Ne kadar? 14 yıl orada mümkün mü bir adamın evinde? Şimdi bu misafirlikte yemenizden, içmenizden, temizliğinizden, hareminizden, selamınızdan, ahlakınızdan, ibadetinizden çok zor değil mi efendim? Çok zor. İşte Hazreti Cafer'in dahiliğinin bir boyutunu da burada görürüz. Gerçekten çok ama çok çarpıcı mesajlar verir. Önceki programların birinde onu dinleyenler için tekrar olsun, dinleyemeyenler için de yeni bir ifade olsun. Birçok yere Gül Sohbetleri adıyla programlara gidiyorum malum haliniz. Bilhassa Avrupa ülkeleri de var bu işin içinde, Almanya başta olmak üzere. Yani Avrupa'da, Avrupa Hristiyan bir ülke biliyorsunuz. Orada bizim Müslüman kardeşlerimiz var. Biz programlara gittiğimizde Müslüman kardeşlerimize gidiyoruz. Bir sıkıntı yok. Ama olay şu. Orada yaşayan kardeşlerimize İslam'ı anlatma, mesajları verme noktasında, sohbet etme noktasında hangi konular önceliklidir? İşte bu mevzuda Hazreti Cafer'den son derece istifade ettiğimi söylemiştim. Ve Allah'ın da yardımıyla hamdolsun güzel, çok iyi sonuçlar da aldık. Yani gayrimüslim bir ülkede Müslüman nasıl bir hal hareket ortaya koyacak? Hazreti Cafer ve ekibinin bu güzelliğini görürüz orada. İşte Hazreti Cafer hemen ilk etapta bir şeyler isteyemez tabii, kolay değil. İşte kralın uygun gördüğü şekilde dağıtır muhacirleri. Efendim işte muhacirlerde mümkün mertebe birbirlerinden kopmamaya çalışırlar. Bugünkü deyimle haftada bir sohbet değil, her gün bu halkayı oluştururlar müsait yerlerde. Ama bunları yaparken Hristiyan halkı da kızdırmamaları gerekecek. Bir yandan onların aleyhinde olmamalılar ama bir yandan da İslam'ın özünü yaşamak durumundalar. Bir inanç çatışması meydana gelebilir. Bu da var. Durum çok zor. Ve Hazreti Cafer tabir yerinde ise yani kadro kurar, yönetim kadrosu diyeyim, alır ekibini huzura çıkar. Ey kral der. Resulullah Aleyhisselam bizi sana gönderdi. Sen de bizi güzel ağırladın. Bize sahip çıktın. Evini, barkını yani ülkeni açtın bize. Teşekkür eder. Dua eder. Ondan sonra da ey kral der. Eğer uygun görürseniz bizi böyle dağıtmayın. Bize böyle belli yerlerde bir şekilde bir imkan sağlayın. Biz bir ev sahibi olalım. Ekelim, biçelim. Orada ziraat da var, ticaret de var. Biz Mekke halkıyız. Genellikle tüccarız. Ticaretten anlarız. Pazarlara çıkalım ticarete. Efendim, aramızda az da olsa ziraattan anlayanlarımız da var. Ki Habeş'te ziraat da var. Ekelim, biçelim. Yani bize böyle imkan sağlayabilir misiniz? Tabii direkt tümüyle açamıyor ama şunu istiyor. Bir Müslüman mahallesi oluşturmaya çalışıyor. Müslüman ne kadar Müslümanla beraber olursa karşılıklı hocamızın sık sık vurguladığı o üç kelime insicam, insibah, inikas. Yani karşılıklı birbirlerine çok ciddi faydası olacak. Ama başka bir dinden insanlarla sürekli beraber olurlarsa çocuklar büyüyor. Onların da çocukları var. İster istemez bir kültür, bir inanç erozyonu meydana gelebilir. Kendi inancı çerçevesinde korunması için kendi mahallesini oluşturması lazım. Bu iş aileden başlar, mahalleye, yerleşkeye ve artık daha büyük bir anlamda devlete doğru gider. Ama burada mühim, çok mühim şeyi atlamamak gerekiyor. Direkt dedim ya, bize bir mahalle ver de orayı kuralım demiyor. Bir yere mahalle kuralım demiyor. Yani ticaret yapanımız var, ziraat yapanımız var. Bize imkanları sağla. Biz böyle hazır yemek için gelmedik. Biz elimizin emeğiyle geçinelim. Kral da çalışkan, böyle üretken insanları sever. bunlara ufak ufak imkanlar hazırlar. Ve Hazreti Cafer efendim bir yandan kralla görüşmeleri sürdürerek, işte hepsi bir arada olamasa da en azından birkaç mahalle diyelim mesela yakın bir yerde yerleşmeye başlarlar. Bir yandan işte ticaret ufak ufak başlar. Geçinmeleri lazım. Bunlar yiyip içecekler. Bir yandan müsait olanlar bağ, bahçe, toprak işleri yaparlar. Ve zaman içerisinde, bu cümle daha erken ama kullanayım izin verirseniz, zaman içerisinde hepsi bir yere, bir araya gelip bir Müslüman mahallesi oluştururlar efendim. Şimdi Hazreti Cafer'in burada birkaç ifadesini sizle paylaşayım efendim. Çok durulması lazım bunda üzerinde. Müslümanları toplar, kardeşlerim der. Biz Mekke'de sıkıntı çekiyorduk, çile çekiyorduk, işkence çekiyorduk. Buraya geldik, rahatladık. Rahatlığımız gevşekliğimiz olmasın. Rahata kavuşunca gevşemeyelim. Biz buraya geçici geldik. Nasıl olsa kısa zamanda döneceğiz. Memleketimize geri döneceğiz diye boş durmayalım. Geçici gelsek de kalıcı gibi gayret gösterelim. Ve artık biz buralıymışız gibi, bütün bütün hep bundan sonra burada kalacakmışız gibi planlar yapalım. Ona göre çalışmalar yapalım. Şimdi Avrupa'ya vurgu yapıyordum ya hani. Bakın yine yeri geldi. Şimdi şu kadar yıldır gidip geliyorum. İlk nesille konuştuğumuzda ikinci, üçüncü, şu andaki son nesil bayağı biraz şartlar değişti ama Avrupa'ya giden bizim insanımız oraya kalmaya gitmemişti efendim. İşte belli bir güce sahip olacak, bir traktör parası, bir tarla, bir ev parası, bir şekilde bir şey kazanıp dönecekti. Böyle gittiler. Şu an beni dinleyen kardeşlerim arasında akrabaları orada olanlar var. Ya da hala orada olup da bizi internetten dinleyenlerimiz var. Dönüş yapan kardeşlerimiz var. Bu şu anda anlattığım şey bunlara hiç de yabancı değil. Yani Avrupa'ya kalıcı gitmediler. Ancak o kardeşlerimiz, biz gidince görüyoruz, kalıcılarmış gibi faaliyet yaptılar orada. Teşkilatlar kurdular. Cemiyetler kurdular. Eğitim kurumları açtılar. İnsanımızı yetiştirmek için gayret gösteriyorlar. İşte bu kardeşlerimizin o faaliyetinin kaynağında Hazreti Cafer var. Hatta ben Hazreti Cafer'i yine Avrupa'nın bir eyaletinde 4-5 seminer şeklinde paylaştığımda işte Hazreti Cafer'le ekibinin Habeşistan faaliyetlerini paylaştığımda oradaki idareci yönetim başındaki olan zat bana şunu söylemişti. Ya hocam siz Hazreti Cafer'i değil Habeşistan değil bizi anlattınız. Biz aynen böyle yaptık. Ben de aklın yolu birdir demek zorunda kaldım. Yani oradaki kardeşlerimiz de efendim öyle ağlayıp sızlamanın faydası yok bunu biliyorlar. Oturmuşlar ciddi ciddi cemiyetleri kurmuşlar. Kendi insanına sahip olmuşlar. Ve inançlarını öğrenmek için, öğretmek için, yaşamak için, yaşansın diye gayret gösteriyorlar. Şimdi Avrupa'ya giden kardeşimiz kalıcı gitmedi. Geçici gitti. Ama artık bazıları oralı oldu. Kalıcı oldular. Çok gördüm. Yer almışlar, ev almışlar, yerleşmişler orada. Ancak o insanlara benzememişler. Oraya İslam'ı götürmüşler. Elhamdülillah çok güzel faaliyetlerin olduğunu da söylemiş olayım. Ama herhangi bir cemiyete, cemaate, teşkilata gitmeyen, yani Müslüman kardeşleriyle beraber olmayan insanımızın da kaybolduğunu söylüyorum. Oranı çok büyük. Çünkü Müslüman Müslümanla beraber olduğu sürece İslam daha da güzel hayatlarına yansıyacak ama Müslüman gayrimüslimle beraber olduğu sürece ister istemez bazı şeyleri kaybedecektir. İşte bu örneği de en üst düzeyde orada görmüş olduk. Evet, noktayı şöyle koyalım. Müslümanlar Habeş muhacirleri Habeş ülkesine geçici olarak gittikleri halde kalıcılar gibi faaliyete başladılar. Peki orada neler yaptılar? Bunları bundan sonraki bölümlerde sizlerle paylaşmak arzusuyla efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.